Ayrım 24, Karacan Açık Öğretim Ders Notları, sayfa 269, ünite 2, Aile Kurumu ve Aile İçi Şiddet. Ara sınav 5 veya 6, dönem sonu sınavı 1 veya 2. Aile, istismar, şiddet, saldırganlık, aile tipolojileri. Temel kavramlar. Toplum belirli bir kültür ve çeşitli toplumsal kurumları paylaşan insan ilişkilerinden meydana gelmiştir. Toplumsallaşma bireye bir kişilik kazandıran ve doğuştan başlayarak tüm yaşamını kapsayan uzun bir süreçte gerçekleşir. Toplumsal gerçeklik bireyden ayrı bir şekilde kolektif olarak gerçekleştirilen, kaçınılmaz olan ve bireyi sınırlandıran kural ve uygulamalardır. Toplumsal yapı bir ilişkiler ağıdır. Bu ilişkiler ağı düzenli, kalıplaşmış ve süreklidir. Toplumsal grup üyeleri arasında karşılıklı ilişki ve etkileşim içinde olan, ortak çıkarlara dayanan ve süreklilik içeren insan topluluğudur. Toplumsal kurumlar denildiğinde anlaşılması gereken şey, düşünceden meydana gelen toplumsal davranış kalıpları olmalıdır. Benlik, kişinin kimlik ve niteliklerine yönelik algı ve düşüncelerinin hepsidir. Statü, diğer insanlara kıyasla bir insanın toplum içindeki yerini açıklayan bir kavramdır. Hepimizin bir statüsü vardır. Toplumsal rol, insanların statülerine uygun davranış biçimleridir. Eğer statümüzle uygunluk göstermeyen bir davranış sergilersek, rol çatışması yaşamış oluruz. Değer bir toplum ya da toplumsal grupta bireylerin kabullendiği olgu, kural, düşünce ve uygulamadır. Örf yasalarca belirlenmiş olan toplumun kendiliğinden uyduğu davranış biçimleri ve kurallardan oluşmuştur. Adet bir toplumda geçmişten bu yana uygulana gelmekte olan toplumun benimsediği davranış biçimidir. Normlar, değer ihlalinin sonucunda geliştirilmiş olan yaptırım beklentileridir. Yaptırım bir sonuçtur. Normlara uymamız için kurala aykırı davranışlarımızın engellenmesinde kullanılır. Saldırganlık, bir diğerine zarar verme kastıyla bir kişi ya da grup tarafından gerçekleştirilen davranıştır. Evlilik. İnsan topluluklarının çoğunda vardır. Evlilik, ilk kişinin ruhen ve bedenen bir aile kurmak üzere kanunların uygun gördüğü şekilde bir araya gelmesidir. Sosyologlar ve antropologlar evlilik biçimlerini çeşitli kategorilere ayırarak incelemektedirler. Bunlar A, eş sayısı. Bunlar erkeğin birden fazla kadınla evliliği olan polijini ve kadının birden fazla erkekle evliliği olan poliandridir. B, grup ilişkileri. Buna göre evlilikler eksogami, yani grup dışında evlenme, ve endogami, aynı sosyal grup içinden gelenlerle evlenmek şeklinde üzere ikiye ayrılır. C, çiftlerin yerleşim yerine göre baba tarafı veya onun yanında yerleşme patrilokalite kadının tarafı veya kadının ebeveynleriyle yerleşme matrilokalite kendi başlarına yaşamayı tercih etmeye de neolo kalite veya ev açma denilmektedir. D. Otorite ilişkilerine göre bunlar patriyarki denir. Matriyarki, yani kadının otoritesinin üstünlüğüdür. E. Soy ve secere ilişkilerine göre, burada soy ilişkilerine göre üç şekilde karşımıza çıkmaktadır. Patrilineal, yani miraslı baba soyunun üstünlüğü, matrilineal, yani ana soyunun üstünlüğü ve bilateral, yani her iki tarafın mirastan eşit hak almasını öngören sistemdir. Aile ve aile tipolojileri. Aile, ana baba, çocuklar ve tarafların kan akrabalarından meydana gelmiş, ekonomik ve toplumsal bir birlik olarak tarif edilmiştir. Aile sosyal bir kurumdur. Otorite figürüne göre aile şekli denildiğinde anaerkil aile ve ataerkil aile olmak üzere iki tür aileden söz edebiliriz. Büyüklük boyutuna göre aile denildiğinde büyük aile ve çekirdek aile akla gelmektedir. Tutumları bakımından aile çeşitleri, çok seven, kollayan, gevşek disiplinli aile. Bu aile tipinde çocuğa büyük bir sevgiyle bağlanılmıştır. Sıkı disiplinli ve sevecen aile. Bu ailelerde çocuklarına karşı düşkün, sevecen ve ilgilidirler. baskıcı, itici, sevgisiz aile. Bu ailelerde çocuğa küçüklükten itibaren yeterli sevgi ve sevecenlik gösterilmemiştir. Sevgisi yetersiz, disiplini gevşek aile. Bu aileler çocuğa karşı ilgisiz, ruhsal gereksinimlerine karşı duyarsızdırlar. Seven, benimseyen, demokratik aile, çocuklarını seven ve benimseyen çağdaş ailedir. Anne baba arasında saygı ve sevgi vardır. Türk toplumunun aile yapısı. Türk aile sisteminin kader çizgisi 3 uygarlık alanı içinde oluşmuştur. Bunlar İslamiyet öncesi Türk aile yapısı, İslam kimliği içinde Türk ailesi, Batı uygarlık alanı doğrultusunda Türk aile biçimlenmesidir. Türk toplumunun aile yapısını belirleyen bir takım tanımlanma biçimleri vardır. Bunlar kırsal aile, köyde egemen olan bir aile türüdür. Timur'a göre karı koca ve çocuklardan oluşan çekirdek aile olarak bilinmektedir. Gecekondu ailesi sanayileşme ve göç olgusu sonucu toplumumuzda ortaya çıkan bir aile tipidir. Kentsel aile, Türkiye'deki kentsel aile de çekirdek yapıya sahiptir. Fakat ileri derecedeki sanayileşmiş toplumlardaki çağdaş aileden değişik bir takım nitelikleri vardır. Ailenin sosyolojik dönüşümü, sosyoloji literatüründe aile genellikle sosyal müesseseler arasında incelenen, karı koca ve çocuklardan kurulu, az çok devamlılık gösteren bir birlik olarak tarif edilmiştir. Farklı teorik yaklaşımlar aile kurumunun farklı boyut ve fonksiyonlarını ortaya koymakta, bu farklı boyut ve fonksiyonlara kendi disiplinleri çerçevesinde açıklık getirmektedir. Evrimci teorisyenler genelde medeniyetleri mutlaka aynı safhalardan geçerek geliştikleri görüşünü savunmaktadır. Yapısal fonksiyonelistler aile kurumunu ele alırlarken sosyal yapı ile fonksiyonları arasındaki ilişkilerden hareket etmekte, toplumun alt sistemlerden oluştuğunu dile getirmektedir. Modernleşme teorileri aile kurumuna evrimci ve yapısal fonksiyonelist görüşlerin bileşiminden oluşan bir görüş açısıyla yaklaşmıştır. Şiddet bireysel ve toplumsal bir olgudur. Psikolojik, sosyokültürel ve sosyoekonomik boyutları ile toplumsal yaşamı etkilemektedir. Dar anlamıyla şiddet, mala, cana, sağlığa, bedensel bütünlüğe, ırza tecavüz, yağma, adam kaçırma gibi başkasına yönelmeler olabildiği gibi intihar girişimleri biçiminde bireyin kendine yönelik eylemleri de kapsamaktadır. Geniş anlamda şiddet ise insan üzerindeki fiziksel ve ruhsal etkileri açıkça ölçülemeyen, dolaylı ve somut bir biçimde hissedilen çeşitli baskılar şeklinde tanımlanabilir. Hukuki açıdan şiddet, kanuna uymamak, kişiye zarar vermek, hakaret etmek, onurunu kırmak, huzura son vermek, birinin haklarını çiğnemek, hırpalamak, incitmek, zor kullanmak şeklinde yapılmaktadır. Aile içi şiddetin nedenleri, ekonomik gelir düzeyi, fertlerin eğitim düzeyi, aile içi meslek yapısı, ailedeki statü dağılımı, aile içi iletişim biçimi, gelecekle ilgili beklentiler. Şiddetin geliş belirtileri, kişinin aile bireyleriyle fiziksel olarak ciddi boyutlarda kavga etmesi, eşyalara ciddi oranda zararlar vermesi, nedeni basit gibi görünen olaylar karşısında bile şiddetli biçimde öfkelenmesi, ölümcül şiddet uygulayacağına ilişkin detayları belirtilen tehditlerde bulunması, ateşli ve kesici silah ve diğer tehlikeli aletlere sahip olmak ve veya bunları kullanması, kendini yaralayacağına ya da intihar girişiminde bulunabileceğine ilişkin tehditlerde bulunması şeklindedir. Saldırgan bir geçmişinin olması, geçmişinde yaptığı tehditleri yerine getirmiş olması, üzerinde bıçak ya da silah olması, etrafındakileri bu silahları kullanmakla tehdit etmesi şeklinde sıralanabilir. Aile içi şiddet esnasında çocuklarda görülen davranışlar, evde yaşanan şiddet anında çocuklarda baskın düzeyde belirgin ağlamalar, anne babayı ayırmaya çalışma, şok halde ne yapacağını bilememe, anneyi darba karşı koruma ve destekleme gibi tepkiler, uzun vadede ise anneler çocuklarda sıklaşan ve yerli yersiz ağlamalar, sürekli sızlanma ve mazeretler, insanlardan kaçma ve güvensizlik duygularının gelişmesi, saldırganlıkta artış, dikkat ve yoğunlaşma bozuklukları, okul başarısının ve isteğinin azalması, özellikle anneye aşırı bağlılık şeklinde olduğu belirtilmiştir. Şiddet, A. Fiziki şiddet. Fiziksel şiddet davranışları olarak genellikle bilinen davranışlar itme, tokatlama, tekmeleme, boğmaya çalışma, ısırma, işkence yapma, bıçakla saldırma ve fiziksel yaralanmalara neden olma şeklinde gerçekleşmektedir. B. Duygusal psikolojik şiddet. Bireysel ve toplumsal bir olgu olarak psikolojik boyutları ile toplumsal yaşamı etkilemekte ve sözel saldırı veya tehditlerle bireyi yıldırma, alay etme ve küçümseme, aşağılama, yaptıklarının onaylanmaması, ilgi göstermeme, sevgi göstermeme, hakaret etme, olumsuz eleştirme şeklinde gerçekleşmektedir. C. Cinsel şiddet, insanı hem maddi hem de manevi açıdan zedeleyici bir özelliğe sahip olan bu şiddet türü, aşırı kıskançlık, aşırı şüphecilik, duygusal baskı ile cinsel ilişkiye zorlamak, cinsel yokluğu ceza olarak kullanmak, tecavüz etmek, sadist davranışlar yapma, cinsel konularda rahatsız edici konuşmalar şeklinde gerçekleşmektedir. Ekonomik şiddet, şiddetin bu türü sosyoekonomik boyutlar ile bireysel ve toplumsal yaşamı derinden etkilemektedir. Aile içi şiddetin sonuçları, fiziksel sonuçlar, organ yaralanmaları, kalıcı sakatlanmalar, ölüm, büyüme ve gelişme geriliği şeklindedir. Psikolojik sonuçlar, aile içi şiddetin ruhsal etkileri, saygısı, kendine güvensizlik, ilişkilerin bozulması, şiddet davranışlarının öğrenilmesi, depresyon, kendini suçlama, değersiz görme, kaygı, korku, kişilik bozuklukları, pasif ya da içe kapanma davranışları, öfke ve intikam duyguları, alkol ve madde bağımlılığı, intihar eğilimi, şiddet eğilimi, uyku bozuklukları şeklinde sıralanabilir. Sosyal sonuçlar, farklı özellikleri bulunan birey ya da grupları kabul edememe, onlara ön yargılı yaklaşma ve nefret etme, cinayetlerin ve intiharların arttığı ruh sağlığı bozuk bir toplumun meydana gelmesi şeklinde görülmektedir. Kadına yönelik aile içi şiddetin ortaya çıkışını etkileyen faktörler, bireysel faktörler, eşlerin erken yaşta evlenmeleri, depresyon veya kişilik bozuklukları, düşük gelire sahip olma, çocukken şiddete maruz kalma ya da tanık olma. İlişki faktörleri, evlilikte çatışma, yaşama ve ilişki problemlerini çözememe, ailede erkek hakimiyetinin baskın olması, ailenin koruma ve destekleme işlevlerini yerine getirememesi. Yakın çevreye ilişkin faktörler, yakın çevrenin şiddeti olağan algılayarak desteklemesi ya da şiddete karşı yakın çevrenin yaptırımlarının yetersiz olması, toplumsal faktörler, geleneksel toplumsal cinsiyet normları, şiddeti destekleyen sosyal normlar şeklinde sıralanabilir. Şiddete maruz kalan kadınların tepki göstermeme nedenleri, şiddete maruz kalan kadınların önemli bir bölümü şiddet karşısında çaresizce aşağıdaki yollara başvurmaktadırlar. İyi olur düşüncesiyle sabretmeyi tercih etme. Alın yazısı olarak kabul etme. Ailesine karşı mahcup olma çekincesi. Çocukların perişan olması ihtimali. Boşanma ihtimali ve boşanan kadına toplumun bakışı. Gidecek yerin olmaması. Gereksiz yere tartışmayı uzatmamak, saygı anlayışı, çok gururlu olma, dini gerekçeler, örneğin eşe küsülmesinin günah olduğuna yönelik inanç, daha fazla dayak yememek veya dayağa karşı duyulan korku şeklinde gerçekleşmektedir. Şiddete uğrayan kadınların eşlerinden iyi davranış görme nedenleri, her istediğini yapıp aklını almak, istediği zaman cinsel ihtiyacına cevap vermek, para istememek, kocanın ruh hali, keyfilik durumu, alkol alma almamaya karışmamak, kocanın veya bir yakınının kaynana görünce ve bunun gibi düşüncesine uygun olacak şekilde ev işlerini iyi yapmak, hasta olmamak, kahveye gitmesine ses çıkarmamak, bu dile getirilen maddeler yerine getirince koca eşine karşı iyi davranışları da bulunmaktadır. Şiddete başvurma açısından risk altında olan çocuklar. Saldırgan ve tepkisel olan çocuklar, dürtülerini kontrol edemeyen çocuklar, aile içinde zaman geçirmekten hoşlanmayan çocuklar, derslerinde sorun yaşayan başarısız çocuklar, çocuğa nasıl davranması gerektiğini bilemeyen anne ve babaların çocukları, aile içi şiddete uğrayan ya da şiddete şahit olan çocuklar, aile içinde istismara uğrayan çocuklar. Çocuğun aile içinde istismara uğramasının nedenleri işsizlik, tatminsiz evlilik, eğitim düzeyinin düşük olması, ekonomik düzeyin düşük olması, ailede uyuşturucu kullanımı ya da alkolizm, aile içi geçimsizlik, çok çocuklu aile ortamı, istenmeyen çocuk olma, ebeveynlerden birinin üvey olması, toplumsal organizasyonlara katılma sıklığının azlığı, anne ya da babada ruhsal bozukluk. Çocuk istismar çeşitleri 1. Duygusal istismar. Duygusal yanıtsızlık ve ihtimal, çocuğa karşı olumsuz ve yanlış tutumlar, çocuğun gelişimiyle ilgili uyumsuz beklenti ve davranışlar, çocuğun kişilik ve ruhsal sorunlarını fark edememe, çocuğun sosyal bir uyumunu başlatacak şartları sağlayamama. Duygusal istismar ve ihmalin sonuçları, sosyal ilişkilerde bozukluk, kendine güvende azalma, intihar davranışı, çocukluk çağı mastürbasyonu ve birçok başka psikiyatrik bozukluk görülebilmektedir. 2. Cinsel istismar. Boşanma, şiddet, alkol ve madde bağımlılığı olan aileler cinsel istismarın sık görüldüğü ailelerdir. Bu ailelerde ortaya yol açtığı düşünülen çeşitli patolojiler bulunmaktadır. Bunlar baskın ve koşulsuz söz tutma isteyen ana baba modeli. Babaların bir kısmı güç ve kontrol sağlamak için şiddete başvurmaktadır. Cinsel sorunlar, cinsel istismarın gözlendiği ailelerde, ana babalarda cinsel sorunlar daha sıktır. Sosyal izolasyon, ana babaların çoğunda aile dışı sosyal ilişkilerde kısıtlılık ve zorlanma vardır. Rol çatışması, cinsel istismar uygulanan ailelerde rol çatışmalarına sık rastlanır. Yatsıma, aile üyelerinde en sık kullanılan savunmadır. Baba olayı seks eğitimi olarak savunur. Cinsel istismarın çocuk üzerindeki etkileri. Kaygı bozuklukları cinsel istismara uğrayan çocuklarda kısa süre içinde ortaya çıkabilmektedir. Uyku bozuklukları, kabuslar, fobiler, bedensel yakınmalar ve korku tepkileri yüksek kaygı düzeyinde artışlar görülmektedir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu cinsel istismar kurbanlarında daha sık ortaya çıkmaktadır. Cinsel istismar yaşamış çocuklarda yüksek benlik saygısı ciddi hasara uğramaktadır. Bu çocuklarda intihar düşünceleri ve girişimleri sık görülmektedir. Öfke tepkileri, zayıf dürtü kontrolü, karşı olma, karşı gelme bozukluğu görülmektedir. Kişiler arası ilişki kurma ve sosyal ilişkileri sürdürebilme becerisi cinsel istismardan olumsuz olarak etkilenmektedir. Bu kişiler ya da ilişki kurmaktan kaçınırlar ya da aşırı yakınlık gereksinimi duyup çok fazla beklenti içine girerler. Sık sık kontrol edici ilişki kurmaya çalışırlar ancak bu girişimleri genellikle yalnızlıkla sonlanır. Yüksek riskli cinsel eylemler cinsel istismara uğramış insanlarda daha sık görülmektedir. Cinsel taciz öyküsü olan kadınlarda daha erken başlangıçta cinsel yaşam, daha fazla oranda ergenlik çağında gebe kalma, birden fazla cinsel eş, korunmasız cinsel ilişki ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların sıklığında artma saptanmıştır. Ayrıca cinsel istismar öyküsü olan çocukların daha fazla cinsel saldırıda bulunduğu da bildirilmektedir. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirisi 1. Tüm dünya çocukları bu bildirgedeki haklardan din, dil, ırk, renk, cinsiyet, milliyet, mülkiyet, siyasi, sosyal sınıf ayrımı yapılmaksızın yararlanmalıdır. 2. Çocuklar özel olarak korunmalı, yasa ve gerekli kurumların yardımı ile fiziksel, zihinsel, ahlaki, ruhsal ve toplumsal olarak sağlıklı normal koşullar altında özgür yetişmesi sağlanmalıdır. 3. Her çocuğun doğduğu anda bir adı ve bir devletin vatandaşı olma hakkı vardır. 4. Çocuklar sosyal güvenlikten yararlanmalıdır. 5. Fiziksel, zihinsel ya da sosyal bakımdan özürlü çocuğa gerekli tedavi, eğitim ve bakım sağlanmalıdır. 6. Anne ve babasının bakımı ve sorumluluğu altında her durumda bir sevgi ve güvenlik ortamında yetişmelidir. 7. Genel kültür ve yeteneklerini bireysel karar verme gücü, ahlaki ve toplumsal sorumluluğu geliştirecek ve topluma yararlı bir üye olmasını sağlayacak eğitim hakkı verilmelidir. 8 çocuk her koşulda koruma ve kurtarma olanaklarından ilk yararlananlar arasında olmalıdır. 9 çocuklar her türlü istismar, ihmal ve sömürüye karşı korunmalı. 10 çocuk ırk, din ya da başka bir ayrımcılığı teşvik eden uygulamalardan korunacaktır. Yaşlılara yönelik istismar ve ihmal. Yaşlı bireyden kaynaklanan şartlar, yaşlının bağımlılık ve yetersizlik hali, yaşlının kalabalık aile ortamı içerisinde yaşaması, statü ve güç kaybına uğraması, dul veya boşanmış olması, yalnız yaşaması, cazip maddi imkanının olması, mental yetersizliğinin ve özgürlüğünün olması, ileri yaşlarda olması. İstismar eden kişiden kaynaklanan şartlar. Üstlendiği bakım rolünü benimsememesi ve zorunlu yapması, bakım verdiği kişiye zıt olması ve kırgın roller üstlenmesi, kişilik problemleri, parasal ve tıbbi problem, evlilik çatışması, işsizlik, şiddet ve istismarı çözüm olarak algılaması şeklinde sıralayabiliriz. Yaşlılık yapılandırılma sürecinin ürettiği şartlar, yaşlı insanın hastalık, engellilik, düşkünlük veya bağımlılığını azaltabilecek programların aktif hale getirilememesi. Gençlerle yaşlılar arasında örgütlü bir dayanışma ağının kurulamaması. Yaşlılara yönelik toplumsal, ekonomik ve sosyal yaşamdaki eşitsizliklerin pozitif ayrımcılık çerçevesinde ele alınmaması ve bu ayrımcılıkla eşitlik düzenlemelerin yeniden yapılandırılamaması. Yaşlının içinde bulunduğu ortam ve aileyi koruma tedbirlerinin en üst düzeyde geliştirilememesi, yaşlılığa ve yaşlıya karşı toplumsal duyarlılığın ve kamusal desteğin artırılamaması şeklinde sıralanabilir. Yaşlı istismarı ve ihmali genel olarak 6 şekilde görülmektedir. Fiziksel istismar, ekonomik istismar, duygusal istismar, terk etme, ihmal, kendi kendine ihmal. 1. Belirli bir kültür ve çeşitli toplumsal kurumları paylaşan insan ilişkilerinden meydana gelmiştir. Yukarıda tanımı yapılmış kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Devlet, B. Toplumsal grup, C. Toplumsal yapı, D. Toplum, E. Aile. Çözüm, bireyler arası ilişkinin esas olduğu belirli kültür ve kuramların paylaşıldığı birlikteliğe toplum denir. Yanıt D'dir, toplum. 2. Aile kurumunu ele alırken sosyal yapı ile fonksiyonlar arasındaki ilişkilerden hareket eden ve toplumun alt sistemlerden oluştuğunu dile getiren teorik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A. Yapısal fonksiyonalistler, B. Modernleşme teorileri, C. Evrimci teorisyenler, D. Yeni aile, E. Burjuva ailesi. Çözüm, aile kurumunu sosyal yapı ve fonksiyonlar değişimine göre inceleyenler yapısal fonksiyonalistlerdir. Yanıt A'dır, yapısal fonksiyonalistler. 3. Aile içi şiddet esnasında çocuklarda görülen davranışlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? A. Şok halde ne yapacağını bilememe, B. Saldırganlıkta artış, C. Dikkat ve yoğunlaşma bozuklukları, D. Okul başarısının isteğinin artması, E. Ebeveynlere olan bağlılığının artması. Çözüm, aile için şiddet çocuğu aileden soğutur, kopartır. Çocuk ile aile arasındaki bağlar zayıflar. Yanıt E'dir, ebeveynlere olan bağlılığın artması. 4. Aşağıdakilerden hangisi şiddete maruz kalan kadınların tepki göstermeme nedenlerinden değildir? A. Eline geçirdiği bir maddeyle karşılık verme. B. İyi olur düşüncesi de sabır gösterme. C. Çocukların perişan olur düşüncesi. D. Ailesine karşı mahcup olma çekincesi. E. Boşanma ihtimali ve boşanan kadına toplumun bakışı. Çözüm, eline geçirdiği bir maddeyle karşılık verme şiddete maruz kalmış kadınların gösterdiği tepkiler arasındadır. Yanıt A'dır. Eline geçirdiği bir maddeyle karşılık verme. Aşağıdakilerden hangisi şiddete maruz kalan kadınların gösterdiği tepkilerden değildir? A. İçine kapanma, B. Çevreden yardım isteme, C. Alın yazısı olarak kabul etme, D. Ağlama, bağırma, E. Darılma, kırılma, konuşamama. Çözüm, alın yazısı olarak kabul etme şiddete maruz kalan kadınların tepki göstermeme nedenlerindendir. Yanıt C'dir, alın yazısı olarak kabul etme. 6. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun aile içinde istismara uğraması nedenleri arasında gösterilemez? A. İşsizlik. B. Aile içi geçimsizlik. C. Ebeveynlerden birinin üvey olması. D. Ekonomik düzeyin düşük olması. E. Derslerinde sorun yaşayan başarısız çocuklar. Çözüm. Derslerinde sorun yaşayan başarısız çocuklar şiddete başvurma açısından risk altında olan çocuklardır. Yanıt E'dir. Derslerinde sorun yaşayan başarısız çocuklar. 7. Aşağıdakilerden hangisinde aile içi şiddeti uygulayanlar hakkında alınabilecek tedbirler kapsamlı olarak bulunmaktadır? A. Usule ilişkin esaslarla ilgili kanun. B. Tahkim kanunu. C. 4320 sayılı ailenin korunmasına dair kanun. D. Aile içi şiddet konusunda ekonomik düzenlemeler. E. Aile içi şiddet konusunda sivil inisiyatif teklifleriyle ilgili düzenlemeler. Çözüm: aile içi şiddet uygulayanlar hakkında alınabilecek önlemler 4320 sayılı ailenin korunmasına dair kanunda kapsamlı olarak incelenmiştir. Yanıt C'dir. 4320 sayılı ailenin korunmasına dair kanun. 8. 1. Sosyal güvenlik, 2. Sosyal yardımlar, 3. ikramiye, 4. sosyal hizmetler. Yukarıdakilerden hangileri yaşlılıkla yönelik hizmetlerdendir? A. 1, 3 ve 4. B. 1, 2 ve 4. C. 1, 2 ve 3. D. 2, 3 ve 4. E. 3 ve 4. Çözüm: yaşlara yönelik hizmetleri sosyal güvenlik, sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler adı altında 3 ana başlıkta toplayabiliriz. Yanıt B'dir. 1, 2 ve 4. 9. Aşağıdakilerden hangisi aile içi şiddeti önlemek için yapılması gereken uygulamalardan değildir? A. Şiddet uygulayanlara yönelik sosyal hizmet çalışmaları gerçekleştirmek. B. Suç ve suçluya karşı olumlu bakış açısı oluşturmak. C. Sorunun farkında olabilmek ve varlığının kabulü gerekir. D. Şiddet uygulayana karşı cezalandırıcı şiddet uygulamak. E. İnsanı koruma, sorumluluğun ahlaki bir sorumluluk olduğunu öğretilmesi gerekir. Çözüm: şiddet uygulayana yapıcı, düzeltici bir tutum ve tavır sergilenmelidir. Yanıt D'dir. Şiddet uygulayana karşı cezalandırıcı şiddet uygulamak. 10. Aşağıdakilerden hangisi cinsel şiddete maruz kalan kişinin yapması gereken görev ve sorumluluklardan değildir? A. Maruz kaldığı eylemin ne olduğunu anlatmalıdır. B. Nasıl işlendiğini anlatmalıdır. C. Kim ve kimler tarafından gerçekleştirildiğini, varsa akrabalık bağını belirtmelidir. D. Eylemi yöneltenden şikayetçi olduğunu tutanağa geçmesini bildirmelidir. E. Başına gelenleri kaderi olarak görüp kabul etmelidir. Çözüm: kişi haksızlığa uğradığı olay ve durumlarda hukuki yollardan hakkını aramalı, hesabını sormalıdır. Yanıt E'dir. Başına gelenleri kaderi olarak görüp kabul etmelidir. 11. Aşağıdakilerden hangisi tecahiz suçunda ayrıca dikkat edilmesi gereken unsurlar arasında gösterilemez? A. Mağdurun kendisi veya eşyaları yıkanmadan mutlaka 24 saat içinde adli tabipliğe sevki sağlanmalıdır. B. Rapor ile cinsel ilişkinin varlığı tespit edilmelidir. C. Maktule ait elbise, kan, saç gibi nesneler muhafaza altına alınmalıdır. D. Olayı görevli savcılık veya karakollara bildirmelidir. E. Hukuki sonuçları beklemeden kendi ölçünü almalıdır. Çözüm: kendi hayatının etkileyen karşıya verilmiş cezanın hiçbir faydası, çözülebilirliği yoktur. Yanıt E'dir. Hukuki sonuçları beklemeden kendi öcünü almalıdır. 12. Aşağıdakilerden hangisi kadına yönelik aile içi şiddetle mücadelede yasal düzenlemeler arasında gösterilemez? A. Türk Medeni Kanunu aile içi şiddete izin vermektedir. B. Eşler meslek seçiminde birbirinden izin almak zorunda değildir. C. Nafaka işleme hakkı vardır. D. Gebelik veya doğum nedeni ile işten atılmalarda tazminat hakkı vardır. E. Kadına çocukların velayet hakkını alma imkanı verir. Çözüm: Türk Medeni Kanunu aile içi şiddete izin vermektedir. Yanıt A'dır. A. Türk Medeni Kanunu aile içi şiddette izin vermektedir. 13. Aşağıdakilerden hangisinin bulunması durumunda boşanma hakkı değmez? A. Eşin kötü muamelesi. B. Eşlerin farklı işlerde çalışması. C. Evlilik dışı ilişki varsa. D. Evlilik birliğin yükümlülükleri yerine getirilmiyorsa. E. Tedavisi imkansız akıl hastalığı ve bu durumun evliliği çekilmez hale getirmesi. Çözüm. Eşler farklı işlerde çalışabilir ve çalışacağı iş konusunda izin alma zorunluluğu yoktur. Yanıt B'dir. Eşlerin farklı işlerde çalışması. On dört. Aşağıdakilerden hangisi aile içi şiddete maruz kalındığında ya da risk altındayken başvurulabilecek resmi kurum ve kuruluşlar arasında değildir? A. Kadın Sivil Toplum Kuruluşları. B. Sosyal Hizmetler Müdürlükleri. C. Alo 183 Aile. D. Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı. E. Polis Merkezleri. Çözüm. Kadın Sivil Toplum Kuruluşları gönüllü kuruluşlar arasındadır. Yanıt A'dır. Kadın Sivil Toplum Kuruluşları. 15. Aşağıdakilerden hangisi yaşlı istismarı ve ihmali sebeplerinden değildir? A. Fiziksel istismar. B. Ekonomik istismar. C. Kendi kendini ihmal etme. D. Terk etme. E. Düşünsel istismar. Çözüm. Yaşlı istismarı ve ihmali fiziksel istismar, ekonomik istismar, ihmal, kendi kendini ihmal, duygusal, psikolojik istismar, terk edilme gibi etmenlerden oluşur. Yanıt E'dir. Düşünsel istismar. 16. Tüm dünyayı etkileyen toplum tipolojilerini öne sürmüştür. Ona göre toplumlar ilkel Asya tipi, antik, feodal ve kapitalist toplumlar olarak meydana gelmektedir. Yukarıda bahsedilen ünlü düşünür aşağıdakilerden hangisidir? A. E. Durkheim. B. H. Spencer. C. K. Marx. D. H. Becker. E. K. R. Roper. Yanıt C'dir. K. Marx. 17. Aşağıdakilerden hangisini toplumsal gerçeklik doğru bir şekilde tanımlamıştır? A. Bireye bir kişilik kazandıran ve doğuştan başlayarak tüm yaşamını kapsayana uzun bir süreçtir. B. Bireyden ayrı bir şekilde kolektif olarak gerçekleştiren, kaçınılmaz olan ve bireyi sınıflandıran kural ve uygulamalardır. C. Düzenli, sürekli kalıplaşmış ilişki ağıdır. D. Düşünceden meydana gelen toplumsal davranış kalıpları olarak adlandırılır. E. Üyeleri arasında karşılıklı ilişki ve etkileşim içinde olan ortak çıkarlara dayanan bütünlüktür. Yanıt B'dir. Bireylerden ayrı bir şekilde kolektif olarak gerçekleştirilen, kaçınılmaz olan ve bireyi sınıflandıran kural ve uygulamalardır. 18. Kişinin kimlik ve niteliklerine yönelik algı ve düşüncelerin tümü olarak adlandırılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Değer. B. Toplumsal rol. C. Ahlak. D. Normlar. E. Benlik. Yanıt E'dir. Benlik. 19. Aşağıdakilerden hangisine velilik biçimleri, kategorileri ayrılırken yanlışlık yapılmıştır? A. Soy ve secere ilişkilerine göre patrilineal, matrinia ve bilateral olmak üzere 3 şekilde karşımıza çıkmaktadır. B. Otorite ilişkilerine göre patriyorki ve matriyorki olmak üzere 2 kategoride incelenebilir. C. Grup ilişkilerine göre egzogami ve edogami diye 2 grupta incelenebilir. D. Otorite ilişkilerine göre patriniyal ve matriniyal olmak üzere 2 kategoride incelenir. E. Eş sayısına göre polijini ve poliandri olmak üzere 2 farklı grup vardır. Yanıt D'dir. Otorite ilişkilerine göre patriniyal ve matriniyal olmak üzere 2 kategoride incelenir. 20. Aşağıdakilerden hangisi tutumları bakımından aile çeşitleri arasında gösterilemez? A. Sevgilisi yetersiz, disiplini gevşek aile. B. Seven, benimseyen, demokratik aile. C. Sıkı, disiplini sevecen aile. D. Baskıcı, itici, sevecen aile. E. Çok seven, kollayan, gevşek, disiplinli aile. Yanıt D'dir. Baskıcı, itici, sevecen aile. 21. Aşağıdakilerden hangisi Türk medeni kanunu ile kadınların kazandığı haklarından birisi değildir? A. Çok eşlilik yasaklanmıştır. B. Önce yerel seçimlerde, sonra genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. C. İş hayatında kadının önü açılmıştır. D. Kadın erkek eşitliği esas alınmıştır. E. Çocuk sayısını sınırlama getirilmiştir. Yanıt E'dir. Çocuk sayısını sınırlama getirilmiştir. 22. Aşağıdakilerden hangisi aile içi şiddeti nedenleri arasında gösterilmez? A. Cinsel ve fiziksel uyarılma. B. Aile içi iletişim biçimi. C. Ailedeki statü dağılımı. D. Fertlerin eğitim düzeyi. E. Ekonomik gelir düzeyi. Yanıt A'dır. Cinsel ve fiziksel uyarılma. 23. Aşağıdakilerden hangisi şiddetin geliş belirtileri arasında değildir? A. Kişilik. B. Fizyolojik durum. C. Gelecekle ilgili beklentiler. D. Eşyalara ciddi zararlar verilmesi. E. Orantısız tepkiler vermesi. Yanıt C'dir. Gelecek ile ilgili beklentiler. 24. Aşağıdakilerden hangisi aile içi şiddet esnasında çocuklarda görülen davranışlardan değildir? A. Anne babayı ayırmaya çalışma. B. Sürekli sızlanma ve mazeretler. C. Dikkat yoğunlaşma bozuklukları. D. Okul başarısının ve isteğin artması. E. Saldırganlıkta artış. Yanıt D'dir. Okul başarısının ve isteğinin artması. 25. Aşağıdakilerden hangisi şiddet çeşitlerinden biri değildir? A. Koruyucu şiddet. B. Fiziki şiddet. C. Ekonomik şiddet. D. Cinsel şiddet. E. Duygusal ve psikolojik şiddet. Yanıt A'dır. Koruyucu şiddet. 24. ayrımın sonu. Sayfa 281.